Ayrım 46.
Anti Düring, Frederick Engels. Demek ki Bay Düring onu sermaye üzerine geçerli ekonomik anlayışa sahip olmaktan alakoyan günah nedeniyle Marx'ı eleştirirken, yalnızca kendisi de aynı günahı işlemekle kalmaz ama ayrıca Marx'tan tumturaklı deyişler altında iyi gizlenmemiş beceriksiz bir çalıntı da yapar. Açıklama 262. sayfada sürer. Toplumsal anlamda sermaye ve Bay Düring'e toplumsal anlamda olmayan bir sermaye bulması kalıyor. Gerçekte arı üretim aracından özgül olarak farklıdır. Çünkü üretim aracı salt teknik bir niteliğe sahip ve bütün koşullarda zorunlu olduğu halde, sermaye kendini paylara katılma ve paylar yaratma toplumsal gücü aracıyla gösterir. Gerçi toplumsal sermaye büyük bölümü bakımından toplumsal işlevi içinde teknik üretim aracından başka bir şey değildir. Ama işte tam da o işlevin kendisidir ki ortadan kalkacaktır. Eğer bir değerler tutarının sermaye durumuna dönüşmesi için zorunlu toplumsal işlevi ilk olarak değerlendiren kimsenin Marx'ın ta kendisi olduğunu düşünürsek, Marx'ın sermaye kavramını belirtme biçiminin Bay Düring'in sandığı gibi asıl iktisat öğretisinde değil ama bol bol görüldüğü gibi, yalnızca ve yalnızca derslerde bu sözü geçen sermaye kavramından nasıl yararlandığını eleştirel tarihte unutmuş bulunan Bay Düring'in kafasında karışıklıktan başka bir şey yaratmadığı, kuşkusuz bu konuda dikkatli her gözlemci için hemen ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Bay Düring kendi sermaye tanımını arıtılmış bir biçim altında da olsa Marx'tan almakla yetinmez. Onu hem de bu işten, düşüncenin düzensiz görüşlerinden, boşluklardan, hareket noktasının sakatlığından ve benzeri başka hiçbir şey çıkmayacağını herkesten daha iyi bilerek, kavramlara ve tarihe uygulanmış değişmeler oyununda da izlemesi gerekir. Sermayenin onu başkasının emek ürünlerini sahiplenebilecek bir duruma getiren ve basit üretim aracından ayırt eden bu toplumsal işlevi nereden gelir? Bay Düring bu işlev üretim araçlarının niteliğine ve onlardan vazgeçme teknik olanaksızlığına dayanmaz der. Öyleyse bu görevin tarihsel bir kökeni vardır ve 252. sayfada Bay Düring bunun kökenini biri tarihin başlangıcından ötekine karşı zor kullanarak kendi üretim aracını sermaye durumuna dönüştüren iki adamcağızın o eski serüveniyle açıkladığı zaman daha önce 10 kez dinlediğimiz şeyi yinelemekten başka bir şey yapmaz. Ama bir değer toplamının kendisi olmaksızın sermaye durumuna dönüşemeyeceği toplumsal işleve tarihsel bir başlangıç göstermekle yetinmeyen Bay Düring, vahiy yoluyla ona tarihsel bir son gösterir. Ortadan kalkacak olanın ta kendisi, işte bu işlevdir. Tarihsel bir kökene sahip ve gene tarihsel olarak ortadan kalkacak bir olay, günlük dilde çoğu kez tarihsel evre adını alır. Öyleyse sermaye, yalnız Marx'ta değil, ama Bay Düring'de de tarihsel bir evredir ve bu nedenle de burada iki yüzlüler karşısında bulunduğumuz sonucunu çıkarmak zorundayız. Eğer iki adam aynı şeyi yaparsa bu aynı şey değildir. Eğer Marx sermaye tarihsel bir evredir derse bu, düşüncenin düzensiz bir görüşü, tarihte ve mantıkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanın, kendisiyle birlikte kavramın her türlü uygun kullanılışının olduğu gibi, ayırt etme yetisinin de yok olduğu melez bir ürünüdür. Eğer Bay Düring aynı biçimde sermayeyi tarihsel bir evre olarak sunarsa, bu da ekonomik çözümlemenin sağlamlığının kanıtı ve gerçek disiplinler anlamında en kesin bilimin en son sözüdür. Peki Düring ve Marx'ta sermaye fikri birbirinden nerede ayrılır? Sermaye der Marx, artı emeği icat etmemiştir. Toplumun bir kesiminin üretim araçları üzerinde tekele sahip olduğu her yerde emekçi, özgür olsun olmasın, kendi varlığını sürdürmek için gerekli emek zamanına, üretim araçlarına sahip olanların yaşamları için gerekli tüketim maddelerini üretmek için de fazladan bir emek zamanını eklemek zorunda kalmıştır. Dipnot, Kapital, 1. cilt, sayfa 249. Demek ki artı emek, yani işçinin bakımı için gerekli zamanın ötesindeki çalışma ve bu artı emek ürününün başkaları tarafından sahiplenilmesi, emeğin sömürülmesi, sınıf çelişkileri içinde evrimlendikleri ölçüde, bütün geçmiş toplumsal biçimlerin ortak özelliğidir. Ama yalnızca bu artı emek ürünü, artı değer biçimini aldığı, üretim araçları sahibi sömürü konusu olarak karşısında özgür, toplumsal bağlardan ve kendi malı olabilecek her şeyden özgür, işçiyi bulduğu ve meta üretme ereğiyle onu sömürdüğü gün, yalnızca o zamandır ki Marx'a göre üretim aracı özgür sermaye niteliğini kazanır. Ve bu işte ancak 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başından başlayarak olmuştur. Bay Düring buna karşılık genel emek gücü meyveleri üzerinde ortaklıklar kuran, yani hangi biçim altında olursa olsun artı emek sağlayan bütün üretim araçları toplamını sermaye olarak ilan eder. Bir başka deyişle Bay Düring, Marx tarafından bulunan artı emeği, gene Marx tarafından bulunan ve bir an için işine gelmeyen artı değeri yıkmak için kullanmak amacıyla kendine mal eder. Yani Bay Düring'e göre, yalnızca mülklerini kölelerle işleten Korintos ve Atina yurttaşlarının taşınır ve taşınmaz zenginliği değil, ama herhangi bir biçimde üretime yaradığı ölçüde, İmparatorluğun büyük Romalı toprak sahiplerinin zenginliği ile Orta Çağ feodal baronlarının zenginliği de ayrım gözetilmeksizin hep sermayedir. Demek oluyor ki Bay Düring de sermaye üzerine üretilmiş bir üretim aracı olduğu yolundaki geçerli kavrama değil, tersine üretilmiş olmayan üretim araçlarını, toprağı ve onun doğal kaynaklarını bile kapsayan tamamen karşıt bir kavrama sahip. Nedir ki sermayenin düpedüz üretilmiş bir üretim aracı olduğu fikrinin bir kez daha yalnızca yüzeysel iktisatta geçerliği vardır. Bay Düring'in öylesine sevdiği bu yüzeysel iktisat dışında üretilmiş üretim aracı ya da genel olarak bir değer tutarı ancak kar ya da faiz getirdiği, yani ödenmemiş emek artık ürününü artı değer biçimi altında ve bir kez daha artı değerin bu iki belirli çeşidi biçimi altında sahiplendiği için sermaye durumuna dönüşür. Bütün burjuva iktisadının kar ya da faiz getirme özelliğinin çok doğal olarak normal koşullar altında üretim ya da değişimde kullanılan herhangi bir değer tutarına düştüğü fikrinin tutsağı olması bununla tamamen ilgisiz kalır. Klasik iktisatta sermaye ile kar ya da sermaye ile faiz aynı biçimde birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Birbirleriyle neden ve sonuç, baba ile oğul, dün ve bugün gibi aynı karşılıklı ilişki içinde bulunurlar. Ama modern ekonomik anlamıyla sermaye terimi ancak şeyin kendisinin ortaya çıktığı, taşınır zenginliğin meta üretmek için özgür işçilerin artı emeğini sömürerek gitgide bir sermaye görevi kazandığı tarihte ortaya çıkar. Gerçekte bu sözcük tarihin gördüğü ilk kapitalistler ulusu tarafından 15. ve 16. yüzyıl İtalyanları tarafından kabul ettirilir. Eğer Marx'ın modern sermayeye özgü sahiplenme biçimini tepeden tırnağa çözümleyen ilk kişi olduğu doğruysa, eğer sermaye kavramını son çözümlemede kendilerinden çıktığı ve varlığını kendilerine borçlu bulunduğu tarihsel olgularla uyum içine koyan oysa, eğer Marx'ın bunu yaparak bu ekonomik kavramı klasik burjuva iktisadı ve kendisinden önceki sosyalistlerde bile henüz kurtulamamış bulunduğu karışık ve bulanık betimlemelerden kurtardığı doğruysa, o zaman Bay Düring'in ağzından hiç düşmeyen ve onda öylesine acı bir biçimde eksik olan en kesin bilimsel anlayışın son sözü ile iş gören de Marx'tan başkası değildir. Gerçekten işler Bay Düring'de büsbütün başka türlü olup biter. Ona bunu daha sonra bu kez kendisi tarihsel bir evre olarak sunmak üzere, sermayenin tarihsel evre olarak betimlenmesi karşısında, bunu tarihte ve mantıkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünü olarak karşılamak yetmez. ayrıca bütün ekonomik kudret araçlarını genel emek gücü meyvesinden paylar alan, öyleyse tüm sınıflı toplumlardaki toprak mülkiyeti dahil bütün üretim araçlarını da açık sermaye olarak ilan eder. Ama bu durum derslerinin 156. ve daha sonraki sayfalarında bol bol görülebileceği gibi, daha sonra toprak mülkiyeti ile toprak rantını gelenekle tam bir uyumluluk durumunda, sermaye ile kârdan ayırmak ve bunun sonucu sermaye adını yalnızca kâr ya da faiz getiren üretim araçlarına saklamak için ona en küçük bir sıkıntı bile vermez. Bay Düring aynı biçimde arabaları, vagonları, hareket ettirmeye yaradıklarına göre atları, öküzleri, eşekleri ve köpekleri hemen lokomotif adı altında toplayabilir ve bugünkü mühendisleri lokomotif terimini yalnızca modern buharlı arabaya saklayarak bu terimi tarihsel bir evre durumuna getirmekle suçlayabilirdi. Onları böyle yapmakla kendilerini düşüncenin düzensiz görüşlerine, tarihte ve mantıkta zırzopça fikirlere sahip bir kafanın melezliklerine ve benzeri kaptırmış olmakla suçlayabilirdi. Bundan sonra ona atların, eşeklerin, öküzlerin ve köpeklerin lokomotif adlandırması dışında kaldıklarını ve bu adlandırmanın yalnızca buharlı araba için uygun olduğunu açıklamaktan başka bir şey kalmazdı. Yani böylece ekonomik çözümlemeye tüm kesinliğini yitirten şeyin sermaye fikrinin Düringvari anlayışı olduğunu, düşüncenin düzensiz görüşlerinin, karışıklığın, derin mantıksal doğruluklar olarak yutturulan boşlukların, hareket noktalarının sakatlığının Bay Düring'de pıtrak gibi bulunduğunu bir kez daha söylemek zorunda kalıyoruz. Ama önemi yok. Bay Düring bütün geçmiş iktisadın, bütün siyasetin ve bütün hukuk ıvır zıvırının, kısacası tüm geçmiş tarihin çevresinde dönendiği ekseni bulmuş olma ününü koruyacak. Bu eksen işte şudur. Zor ve emek, toplumsal bağların oluşmasında hesaba katılan başlıca iki etkendir. Bugüne değin ki ekonomik dünyanın tüm anayasası bu tek tümcede yatar. Şu biçimde kaleme alınan son derece kısa bir anayasa. Madde 1. Emek üretir. Madde 2. Zor bölüştürür. Ve kibarca söylemek gerekirse, Bay Düring'in tüm iktisat bilgisi de işte budur. 8. Bölüm. Sermaye ve artı değer. Son. Bay Marx'ın fikrince ücret, işçinin kendi öz varoluşunu olanaklı kılmak için gerçekten iş başında bulunduğu o emek zamanının ödenmesinden başka bir şey değildir. Oysa bunun için çok az sayıda saat yeter. Çoğu kez uzun olan iş gününün tüm geri kalanı, yazarımızın artı değer adını verdiği ve konuşma dilinde sermaye kazancı denilen şeyi içeren bir artık, fazlalık sağlar. Üretimin her düzeyinde üretim araçları ve gerekli ham maddelerde daha önce cisimleşmiş bulunan emek zamanı bir yana bırakılırsa, iş gününün bu artık bölümü kapitalist patronun payıdır. Öyleyse iş gününün uzaması kapitalist yararına arı bir zorla alma kazancıdır. Bay Düring'e göre demek Marx'ın artı değeri, konuşma dilinde sermaye kazancı ya da kâr denilen şeyden başka bir şey değilmiş. Marx'ın kendisini dinleyelim. Kapital'in 195. sayfası, artı değer, bu terimden sonra ayraç içine alınmış şu sözcüklerle açıklanır. Faiz, kâr, rant. Dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 220, dipnot. Sayfa 210, Marx 71 şilinlik bir artı değer tutarının çeşitli bölüşüm biçimleri altında göründüğü bir örnek verir. Öşür, dimes, yerel vergiler ve devlet vergileri 21 şilin, toprak rantı 28 şilin, çiftçi kârı ve faiz 22 şilin, toplam artı değer 71 şilin. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 235. İngilizce ve Türkçe baskıda 71 şilinin karşılığı olarak 3 sterlin 11 peni yazılıdır.
Ayrım sonu.